Ayrım 18. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 255. Müttefikler Arası Konferanslar ve Türkiye. Savaş süresince Batılı müttefikler arasında çeşitli konferanslar yapıldı. Bu konferansların sırası daha aşağıda verilmiştir. Başlıcaları şunlardır: Casablanca Konferansı, Tahran Konferansı, Kahire Konferansı, Yalta Konferansı vesaire. Bunların içinde ve yukarıda sırada kaydedilmeyen 30 Ocak 1943 tarihli Adana mülakatı ile 2-6 Aralık 1943 tarihleri arasındaki 2. Kahire Konferansı bizim yakın tarihimizin bilhassa önemli olaylarıdır. Sayılan konferansların hepsinde Türkiye'nin durumu diğer problemler arasında önemli yer almıştır. Adana buluşması ile Kahire Konferansı'nda ise İnönü, Türk meselesine ve Türkiye'nin savaş karşısındaki durumu meselelerine kendi açısından ışık tutmaya ve yön vermeye çalışmıştır. Casablanca Konferansı 12-24 Ocak 1942. Konferansa Churchill, Roosevelt ve Stalin katılacaktı. Stalin gelmedi. Balkanlarda ikinci cephenin açılması için Türkiye'nin savaşa katılması konusunda gerekli askeri hazırlıkları yapmak konferansın konularından biriydi. Washington Konferansı 12-26 Mayıs 1943. Roosevelt, Churchill ve kurmayları arasında Kuzey Afrika Savaşı'nın tasfiyesinden sonra alınacak tedbirler ve Sicilya'ya asker çıkarma işleri konuşulurken durumunu İtalya'ya göre ayarlayan Türkiye'nin savaşa katılmasını mümkün kılmak ve böylece de Romanya'nın petrol tesislerine Türk hava meydanlarından hücumlar yapabilmek için Balkanlarda bir ikinci cephe meseleleri de ele alındı. Quebec Konferansı 2-14 Ağustos 1943. Churchill ile İngiliz-Amerikan Genel Kurmayı'nın müşterek toplantısı. Bu konferansta Churchill, Türkiye'nin de iştirakiyle ikinci cephenin Balkanlarda açılması görüşünü kesinlikle savundu. Fakat bu görüş kabul edilmedi ve ikinci cephenin Avrupa'nın batısında Normandiya'da açılması tezi kazandı. Moskova Konferansı 19-30 Ekim 1943. Amerika'nın da yardımıyla Sovyetler ikinci cephenin batıda açılmasını istiyorlar. Konferansta Molotov, Anthony Eden ve Amerikan Hariciye Nazırı Cordell Hull bulundu. Türkiye'nin savaşa girmesi meselesi gene sahnede. Bunun için gene karar alındı. Hatta Ruslara göre eğer bu kabil olursa Batı'da ikinci cephenin açılması işi birkaç ay geciktirilecek. 1. Kahire Konferansı 22-26 Kasım 1943. Bu konferans iki safa arz eder. Birinci safhada Roosevelt, Churchill ve Çin Devlet Başkanı Chiang Kai-shek toplanırlar. 26 Kasım'da bu toplantılar biter. Bu konferans önce Ankara, Bağdat ve Tahran şehirlerinden birinde yapılması düşünülen ve Stalin'in tercihi üzerine Tahran'da yapılmasına karar verilen üçlü konferansın bir hazırlık toplantısıdır. Stalin, Tahran konferansına Çin'in katılmasını istemediği için Chiang Kai-shek yalnız Kahire konferansına katılır. Churchill, Kahire'de ikinci cephe için gene Balkanlarda ısrar etti. Bu cephe açılsaydı, tabii Türkiye en aktif şekilde bu savaşa katılacaktı. Fakat Churchill'in görüşü kabul edilmedi. Tahran Konferansı, 28 Kasım 1 Aralık 1943. Kahire'den Tahran'a gidildi. Stalin, Churchill ve Roosevelt Tahran Konferansı'na katıldılar. İkinci cephenin açılması tarihi 1 Mayıs 1944 olarak tespit edildi. Fakat Türklerin savaşa katılması işi gene sahneye geldi. Roosevelt, Tahran'da Sovyetlere geniş bir sempati gösterdi. Hatta onların Baltık, Türk Boğazları ve Pasifik'in sıcak sularına çıkması meseleleri üzerinde müsait davrandı. Japonya'nın Kuril Adaları burada Roosevelt tarafından Sovyetlere vaat edildi. Savaştan sonra bu konularda ve ilgililer tarafından yazılan hatıralarda ve diğer yazarların nakillerinde bazen çelişmelere varan fakat çok ilgi çekici hususlar vardır. Mesela Yalta Konferansı'na da katılan Cordell Hull'ın hatıralarından şu anlaşılmaktadır ki Roosevelt konferanslar ve taahhütlerle ilgili bütün belgeleri Dışişleri Arşivine vermeyerek hususi arşivinde saklamış ve bu sebeple harici Roosevelt'in bazı taahhüt ve kararlarından ancak ölümünden sonra bilgi edinmiştir. Bütün konferanslarda babasına refakat eden Elliot Roosevelt'in eseriyle diğerleri arasında da çelişme noktaları vardır. İkinci Kahire Konferansı 1-6 Aralık 1943. Tahran dönüşü gene Kahire'de toplanan Churchill ve Roosevelt burada yeni temaslar yapmışlardır. Bunların en mühimi İnönü'nün Kahire'ye davet olunarak 4 gün süreyle ve onunla yapılan çeşitli konuşmalardır. Amerika Cumhurbaşkanı Roosevelt'in büyük oğlu ve hava generali olup daima babasına refakat eden ve onun mahrem çalışmalarına katılan Elliot Roosevelt katıldığı bütün konferanslar hakkındaki hatıralarını yayınlamış ve bu eser özel olarak dilimize de İfşa ediyorum adı altında çevrilmiştir. Elliot Roosevelt'in bu kitabına biraz aşağıda gene değineceğiz. Fakat yukarıdan beri sıralananlardan Türkiye ile ilgili olanları şöyle özetleyebiliriz. Almanya'nın her yenilgisi Türkiye'nin savaşa girmesi bahsinde müttefiklerin Türkiye üzerinde baskısını artırıyordu. Franz von Papen, Memories, P306. Bu arada bilhassa Churchill'in Avrupa'da yeni bir cephe açılması düşünüldükçe bu cephenin Güneydoğu Avrupa'dan, mesela Balkanlardan açılması yolundaki görüşü bütün bu konularda Türkiye'nin durumunu ve savaşa sokulması fikrini harekete getiriyordu. Churchill'in tabiriyle bütün bu planların anahtarı Türkiye'ydi. Türkiye savaşa katılırsa İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği ona kendi toprak bütünlüğü hakkında teminat vereceklerdi. Winston S. Churchill, The Hing of Fate, P697-698, F. Armaoğlu'ndan adam konuşmaları için bu kitap kaynak teşkil etmektedir. Churchill bu planını daha 24 Kasım 1942'de Stalin'e bildirmişti. Tabii Roosevelt'in ve kendi genelkurmayının muvafakatini aldıktan sonra. Stalin bu plana 28 Kasım'da verdiği cevapla muvafakatini bildirmişti. Türkiye'nin daha önce değindiğimiz gibi en geç 1943 ilkbaharında savaşa katılmasını istiyordu. Ama bu konu gene daha yukarıda değindiğimiz Casablanca konferansına kadar hep askıda kaldı ve tabii bunda İnönü'nün her vesileyle ortaya koyduğu çekingenlik kayıtları çok etkili oldu. Bu gelişmelerde müttefikler adına Türkiye ile daha ziyade İngiltere meşgul oluyordu. Müttefiklerle münasebetlerinde İnönü'nün bu çekingenliği savaşın sonuna kadar daima devam etti. Çünkü vaatlerle bu vaatlerin yerine getirilebilmesi imkanları arasında ve bütün savaş boyunca çetin çelişmeler vardı. İnönü Adana'da Churchill neler söylüyor? İşte bütün bu olaylar ve problemler içindedir ki İnönü, Churchill'i ilk defa 30 Ocak 1 Şubat arasında Adana'da karşılaştı. Bu buluşma Churchill ve Roosevelt'in İnönü'ye 25 Ocak 1943'te gönderdikleri mesajların neticesinde olmuştur. Cordell Hull'a göre Roosevelt'in mesajı İnönü'nün Churchill'le buluşmasına çok etkili olmuştur. Adana görüşmelerine Başvekil Saracoğlu ile Mareşal Çakmak da katıldılar. Churchill'in istediği kısaca şuydu. İtalya'ya karşı geniş bir sefer açılacaktır. İtalya'nın çöküşü Almanların Balkanlardaki durumunu sarsacaktır. Bu takdirde de Sovyetlerin kuzeyden, müttefiklerin de Türkiye vasıtasıyla güneyden harekete geçmeleri ve savaşın bu suretle Balkanlara intikali Almanları yenilgiye doğru itecektir. Bu arada Romanya petrolleri de bombardıman edileceğinden Almanya'nın akaryakıtsız kalışı Alman mukavemetini ayrıca sarsacaktır. Müttefikler 1 Aralık ve Türkiye savaşa girmeden de Suriye'den hareket eden İngiliz uçakları ile Romenlerin Bloesti petrol tesislerini bombalamak tecrübesine girdiler. Fakat tecrübe başarısız oldu ve 3 uçağın Türkiye'ye mecburi iniş yapmaları, bir kısmının da Romanya'ya düşüşü bu yolun çıkmazlığı hakkında müttefiklere de kanaat getirdi. Balkanlar bahsinde Türkiye hakikaten bir anahtardı. Ama bütün bu işlerde hem kara hem hava harekatı için Türkiye'nin yardımına ihtiyaç vardır. Hülasa Türkiye 1943 yılı sona ermeden müttefikler safında savaşa girmeli ve bu suretle de müttefiklerine karşı taahhütlerini yerine getirmelidir. İnönü bu tekliflere karşılık başlıca iki nokta üzerinde durmuştur. 1. Türkiye Sovyet Rusya'dan emin değildir. Almanya'nın yenilmesiyle beraber Rusya'nın Avrupa'da hakim kuvvet olması mümkündür. 2. Türk ordusunun savaşa katılması için bu ordunun evvela ve geniş ölçüde teçhizatlandırılması icap eder. İnönü burada özetlenen görüşlerini Churchill'e tabii geniş ölçüde açıkladı. Türkiye'nin Sovyet Rusya'dan çekinmesi için kolay cerh edilemeyecek sebep sayabiliyordu. Bilhassa Başvekil Saracoğlu'nun da orada hazır oluşu ve Saracoğlu'nun 1939 Eylül'ündeki Moskova seyahatinde geçirdiği günler, karşılaştığı Sovyet istekleri onu bu konferansta haklı olarak en kuvvetli söz sahibi kılıyordu. Kendi yazdıklarına göre Churchill'in bu çekingenlik kayıtlarından birincisine olan cevabı, komünizmin artık eskisine nazaran nispeten değişmiş olduğudur. Hemen bütün neşriyat şunu göstermektedir ki, savaştan önce Sovyetler Nizamı diyebileceğimiz hadiseyi gereği gibi değerlendiremeyen, yani bu ihtilali mantığı ile genel olarak Rus tarihine gereken önemi vermeyen Batılı müttefikler, savaştan sonra Sovyet ekspansiyonunun imkanları ve problemleri hakkında daima dar, yanlış hükümlere varmışlardır. Gerek Roosevelt hakkında yazılan şeyler, gerek Cordell Hull gibi, gene Amerika Hariciye Nazırlarından James Byrnes gibi kimselerin hatıraları bu hususta canlı misaller verir. Yine ona göre, hatta Rusya savaştan sonra Türkiye'ye taarruz etse bile kurulacak olan Milletler Arası Teşkilat, yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı, gereken tedbirleri alacaktır. Fakat Saracoğlu'nun karşılığı biraz sert oldu. Saracoğlu'na göre Türkiye fiili garantiler istemektedir ve Saracoğlu şunu da ekledi: Avrupa komünistler ve İslamlarla doludur. Almanya yıkıldığı zaman bütün yenilen memleketler Bolşevikleşecektir. Kaldı ki Churchill'in verdiği teminatın ve vardığı hükmün üzerinde elbette ki durulamazdı. Eğer bu sözler ciddiye alınsaydı, İnönü ile Saracoğlu'nun da mantık ölçülerinden şüphelenebilirdik. Fakat elbette ve Churchill de biliyordu ki, kendisini bu konuda ileri sürdüğü görüşler ve kurulacak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Türkiye'yi kurtarabileceği vaadi, Türk devlet adamlarınca ciddiye alınmayacaktır. O halde bu fikirler sözün gelişi olarak söyleniyordu. İnönü'nün işaret ettiği ikinci noktayı, yani Balkanlarda bir savaşa katılabilmek için müttefiklerden istenen yardım malzemesine gelince. Bu hususta Churchill'e ve Erkan-ı Harbiyesi'ne öyle listeler verilmişti ki, bu konuda yazı yazan ilgililerin ifade ettikleri gibi, bunların Türklere teslimi, hatta savaşın sonuna kadar dahi mümkün olamazdı. Ama İnönü'nün Adana'daki görüşleri Churchill'i etkilemiş olacak ki, 2 Şubat 1943'te Roosevelt'e gönderdiği mesajda, Türklerin kaygılarını belirttikten sonra, savaş sonrası için Türkiye'nin toprak bütünlüğünü garanti etme hususunda, Sovyetleri ikna edebilmek ümidinde olduğunu ve Amerika'da bu konuda aynı şeyi yapabilirse bunun faydalarını anlatıyordu. Cordell'un hatıraları V2-P1366. Bu bahiste adı yer yer geçen Cordell Hull, Tahran ve Yalta konferansları sıralarında Amerika Harciye Nazırı'ydı. İki cilt haline neşredilen hatıralarının özetleri bizde gazete tefrikası haline yayınlandı. Bunlardan istifademiz kabili olmakla beraber bu hatıraların hiç değilse toplu bir cilt halinde dilimize çevrilmemiş olması bir eksiklik teşkil etmektedir. Von Papen'in hatıralarına bakılırsa P306, Adana görüşmelerinde İnönü Churchill'e Von Papen vasıtasıyla Almanya'ya barış teklifinde bulunmasını da telkin etmiştir. Ama İnönü böyle bir telkinde bulunmadığını bana kesin olarak ifade etmiştir. Ancak İnönü'nün ve arkadaşlarının Avrupa'da Almanya'nın tamamen ezilmesine hiçbir zaman taraftar olmadıkları, çünkü onlara göre bu neticenin Avrupa'da Sovyet hakimiyeti demek olduğu inanılması gereken bir gerçek düşünce olsa gerektir. Bunu anlamak kolaydır. Hatta İnönü ve arkadaşlarının bu görüşünü Atatürk'ün 1931'de Ankara'da Amerikan generali MacArthur'a verdiği beyanlardaki ileri görüşe de bağlamak mümkündür. Bu beyanat bu cildin birinci kısmında ve bir ön görüşün hikayesi başlığı altında verilmiştir. Atatürk bu beyanatında daha o zaman İkinci Dünya Savaşı'nın 1940-1945 arasında geçeceğini, fakat bu savaşın sonunda ne İngiltere'nin, ne Fransa'nın, ne de Almanya'nın muzaffer olacağını belirttikten sonra komşumuz Sovyetlerin durumunu ele alıyor, İkinci Dünya Savaşı'nın asıl galibinin Sovyetler olacağını işaret ederek gelecek savaş sonrasının gerçek tablosunu çiziyordu. Churchill gene daha önce adı verilen eserine göre Adana görüşmelerini Stalin'e nakletmiş, Türkiye'nin kaygılarını belirtmiştir. Churchill'in Stalin'e atfen naklettiği bu hikayede hiç şüphe yok ki Türkiye'nin yöneticileri arasında o günlerde hakim olan ruh halinin gerçek bir işareti vardır. Öyle diyebiliriz ki bu Türk idarecileri Almanya'nın savaşı kaybedeceğini anlıyor, fakat mutlak bir Sovyet zaferinden de endişe ediyorlardı. Fakat Stalin'in 6 Şubat 1943 tarihli cevabı oldukça soğuk olmuştur. Bu cevapta Sovyetlerin 1941 Ağustos'unda Türkiye'ye verdiği teminat hatırlatılmakla yetinilmiş, Sovyetlerin Türkiye'ye yaklaşmaya hazır olduğu fakat Türkiye'nin Almanları feda edemediği belirtilmiştir. Gerçi Türkiye'de Sovyetlerle münasebetlerini daha açık esaslara bağlamak istiyordu. Nitekim 13 Şubat 1943'te Ankara'nın Moskova'ya müracaat ederek Türk-Sovyet münasebetlerini geliştirme arzusunu bildirdiğini yine Churchill'den öğreniyoruz. Ama gerçek şudur ki bu münasebetler Sarıcıoğlu'nun 1939 Eylül'ündeki Moskova seyahatinden sonra hiçbir zaman samimi bir oluşuma girmemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan Sovyetler muzaffer çıkınca Moskova'nın Türkiye'ye yaptığı üs ve toprak talebi ise bu münasebetleri büsbütün gerginleştirmiştir. Bu neticenin, yani Mustafa Kemal ve Lenin devrinde temelleri atılan Türk-Sovyet dostluğunun bu şekil alışının her iki memleket için faydalı olmadığını bugün artık daha sükunetle değerlendirmek kabildir. İnönü Kahire'de, emir almak değil, eşit söz hakkı isteriz. Churchill ve İnönü'nün Adana görüşmelerinden sonra da Türkiye meselesi, yani Türkiye'nin savaşa girmesi davası gene ve daima sahnede kaldı. Arada Türk ve İngiliz askeri liderleri arasında zaman zaman temaslar oldu. 2-14 Ağustos 1943'te Churchill ile İngiliz-Amerikan askeri liderleri arasında yapılan Quebec, Kanada konferansında Türkiye'nin silahlandırılmasına devam edilmesi kararlaştırıldı. 19 Ekim 1943'te İngiliz, Amerikan ve Sovyet Dışişleri Bakanlarının katılmaları ile Tahran buluşmasının esaslarını hazırlamak için yapılan Moskova konferansında Molotov'un konferansa sunduğu 3 maddelik memorandumun ikinci maddesi Türkiye'nin savaşa katılmasıydı. Hem de Türkiye'nin savaşa girmesi müttefiklerin vereceği bir emir şeklinde olmalıydı. Cordell Hull'un hatıralarından. İngiltere ve Amerika temsilcileri bu şekil ve teklifi reddettiler. Ama gene de Sovyetlere bir taviz vermiş olmak için Türkiye'den İngiliz denizaltılarına ve gemilerine boğazlardan geçiş müsaadesi vermesi ve İngilizlerin 12 adayı işgal edebilmeleri için Türk hava meydanlarından istifade hakkının istenmesi teklifinde bulundular. Fakat Molotov Türkiye'nin tam bir muharip olarak savaşa katılmasını istiyordu. Türkiye'nin tam bir muharip olarak savaşa katıldığı takdirde Sovyetlerin Türk boğazları ile deniz ve havalimanlarından bir müttefik olarak faydalanmak niyetinde olup olmadıkları hakkında bir vesika yayınlanmamıştır. Ama Türkiye savaşa girip de Sovyetler de böyle bir olduk bittiği yaratsaydılar sanıyorum ki müttefikler bu olup bittiği önleyemeyeceklerdi. Çünkü Akdeniz ve Ege Denizi'nde tam hakim değillerdi. Türk-Sovyet münasebetleri ise böyle bir olayla şimdi tahmini bile mümkün olmayan komplikasyonlara kayacaktı. İngiliz ve Amerikan Hariciye Nazırları şimdilik ve ilk elden Türkiye'nin yalnız hava meydanlarından faydalanılması ve 1943 yılı sona ermeden de Türkiye'nin savaşa katılması formülüne Molotov'u ikna eder gibi oldular. Ama Ankara'da bu kombinasyonlar hiçbir olumlu yankı bulmadı. İngiltere Hariciye Nazırı Eden, Moskova Konferansı kararlarını bildirmek üzere Kahire'de Türk Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu ile buluştu. Fakat Türk hükümeti Moskova kararlarını kabul etmedi. Türkiye için Türk hava meydanlarını müttefiklerin emrine vermekle savaşa katılmak arasında bir fark yoktu. Kaldı ki bu müsaade müttefiklere verildiği takdirde Almanların İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i bombalamalarına, Türk ulaştırma ve sanayi sistemlerini tahrip etmelerine hangi kuvvet engel olacaktı? Hülasa bu Moskova konferansından sonra da Ankara ve İnönü yine uykusuz geceler geçirdiler. Hülasa Tahran konferansından önceki Kahire konferansına bu hava içinde ulaşıldı. Bu konferansa Roosevelt, Churchill ve Chiang Kai-shek'in katıldığını, Chiang Kai-shek'le beraber bulunmak istemeyen Stalin'in Kahire'ye gelmediğini ve Kahire konferansının konularını daha önce vermiştik. Yine daha önce işaret ettiğimiz Tahran konferansının 28 Kasım 1943'te toplantılarında da Türk meselesi sahnedeydi. Hatta burada Almanların muhtemel uçak hücumlarına karşı Türkiye'ye 20 uçak filosu gönderilmesi yahut Bulgaristan'ın Sovyetler tarafından işgali gibi problemler de ortaya konuldu. Bu konferans 1 Aralık 1943'te sona ermişti. Stalin Moskova'ya ve Roosevelt ile Churchill Kahire'ye döndüler. Aynı gün ve gene Tahran kararları gereğince İnönü Kahire'ye davet olunuyordu. İnönü daveti kabul etti. Ama bu kabulde bazı ihtiyat kayıtları vardır. Kahire'ye gidecektir. Fakat Tahran Konferansı'nın kararlarını tebellü etmek, yani bu kararlar kendisine bildirilmek için değil, eşit taraflar arasında yapılan serbest münakaşa yolu ile müzakere etmek için gidecektir. Cordell Hall, Memories. Kahire Konferansı, yani Roosevelt, Churchill ve İnönü arasında yapılan bu buluşma ve konuşmalar 4-6 Aralık 1943'te geçti. Babasının yanında hemen bütün konferansı izleyen Roosevelt'in oğlu Elliot Roosevelt kitabında Elliot Roosevelt, ifşa ediyorum. Bu konferansla ilgili ve dikkat çekici sahneler nakleder. Biz şimdi o kitaptan bazı parçalar alarak sözü Elliot Roosevelt'e bırakalım. Son zamanlarda Türkiye'nin durumu babamı çok meşgul etmeye başlamıştı. Babam zaten uzun zamandan beri bu meseleyle ilgileniyordu. Müttefik Genelkurmayı da Türkiye'nin vaziyetiyle yakından ilgiliydi. İşte Türkiye'nin bu önemli durumu yüzünden Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü ile Kahire'de müttefik siyasi şefleri arasında yapılan görüşmeleri hem babam hem de İngiltere Başvekili Mr. Churchill dikkat ve alaka ile takip ettiler. O günlerde Ankara'da Amerikan Büyükelçilik vazifesini Steinhardt ifa ediyordu. Steinhardt, Türkiye'ye dair pek çok ve çeşitli malumata sahipti. Bu malumatın arasında bilhassa en mühimi Türkiye'nin müttefikler safında savaşa iştirak etmek üzere hazırlandığına dair olan haberdi. Görülüyor ki hemen bütün diplomatlar gibi Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi de bulunduğu memleketin durumuna ve hele ruhi şartlarına hiç de nüfuz etmiş değildir. Babama Türkiye'nin durumunu sordum. Türkiye'nin savaşa girmesi için kat'i bir karar tespit edildi mi baba? Hayır, kat'i bir karar alınmadı. Fakat ben bu hususta bileceğim yolu kararlaştırdım. Babamla ben konuşurken yanımızda bulunan Harry Hopkins, bir anlaşmazlık var arada diye mırıldandı. Baba, Türkiye hakkında takip etmeye kararlaştırdığın usul veya hareket tarzı bir sır mı? Senin sır dediğin şeyi ben herkese söyledim sanırım. Türkiye bizim cephemizde ve bizim yanımızda savaşa girecektir. Fakat Türkiye bir taarruza maruz kalmadıkça savaşa girmeyecektir. Savaşa girmek için bizden ne istiyor? Yarınki dünyada kuvvetli bir devlet olmak mı? Winston'da, Churchill böyle düşünüyor. Bu sözlerin konuşulmasından sonra bir süre için Elliot Roosevelt Kahire'den ayrılıyor. Fakat döndüğü zaman görülüyor ki Kahire'de savaşa zafere ulaştırmak için çok şeyler hallolunmuştur. Fakat gene de bir mesele vardı. Bir tek mühim mesele kalmıştı. O da Türkiye'nin durumu meselesiydi. Bu mesele gittikçe büyüyordu. Çünkü bu mesele müttefikler arasından çeşitli ihtilaflara sebep olmuştu. Ruslar bizim tuttuğumuz teze başka bir teze karşı çıkıyorlardı. Şunu kesinlikle söylemek mümkündür ki Sovyetler Birliği savaş sonrası dünyasında söz sahibi bir millet olmaması için Türkiye'nin savaşa girmesini istemiyordu. Elliot Roosevelt'in bu son cümlelerinde biraz durmalıyız. Çünkü bu cümleler bize Türkiye'nin savaşa girmesi hususunda Sovyetlerin şimdiye kadar bilinen görüşleri ve kaydedilen ısrarları ile biraz çelişir gibi görünür. Bu verdiğimiz görüşler ve kaydedilen ısrarlar ise bu sayfalara tamamen yetkili şahsiyetlerin hatıralarından, yani bu olaylara karışan başvekil, hariciye vekili gibi kimselerin şehadetlerinden aktarılmıştır. Ama sanıyorum ki arada pek de çelişme olmasa gerektir. Çünkü Cordell Hall'a göre Moskova konferansında Stalin'in istediği Türkiye'nin adeta bir emirle savaşa katılmasıdır. Hem bir emirle savaşa katılmak hem de barış masasında kuvvetli bir söz sahibi olmamak. Eğer bu nakledilenler doğruysa bu başka bir şeydir. Bir de İnönü'nün daha Kahire konferansına giderken şart koştuğu eşit söz hakkı ile Roosevelt'in Türkiye hakkında oğluna naklettiği ve Churchill'in de doğruladığını söylediği savaştan sonra güçlü bir devlet olmak ve ancak bu şartla ve gerekirse savaşa katılma işi gene başka bir şeydir. Bu şartlar altında ise Stalin'in Türkiye'nin ikinci şekilde savaşa katılmasını istememiş olması mümkündür. Şimdi biz gene Elliot Roosevelt'in anlattıklarına dönelim. Aralık ayının 5. pazar günü sabahı Kahire'ye geldim. Babamın kaldığı ve Kahire'deki sefirimiz Kirk'ün ikametgahı olan villaya yollandım. Kendisi evdeydi. Daha mühim olarak olan bitenler hakkında en doğru malumatı veren Jean Bottiger de oradaydı. Bu etti bana şunları söyledi. Reis Roosevelt'te Winston Churchill arasında bir konuşma yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Adana'dan Kahire'ye getirmeye karar verdiler. Bu mühim bir haberdi. Bir süre sonra daha mühim bir haber de verdiler. Reisi Cumhur İnönü'yü Adana'dan Kahire'ye babamın özel uçağıyla ben getirecektim. Churchill de bir İngiliz uçağı göndermek istemiş fakat İnönü bir Amerikan uçağını tercih etmişti. Hemen Adana'ya hareketim emredildi. Babamın uçağı ile Adana istikametinde havalandım. Türkiye Reisi Cumhur'un bir Amerikan uçağıyla getirilmiş olması memnuniyet verici bir hadisedir. Hele bu uçağı benim idare etmem ayrıca ehemmiyetliydi. Elliot Roosevelt hatıralarında İnönü'yü Kahire'ye nasıl getirdiğini anlatır. İnönü Mısır topraklarında karşılanır ve evvela Roosevelt'le 2 saat süren bir konuşma yapar. Elliot bu mülakattan sonra babasıyla konuşmalarını anlatır. Babamı görmek üzere odasına girdim. Yataktaydı. Her vakitki gibi gene bir polis ve cinayet romanı okuyordu. Daha sonralar öğrendiğime göre Overlord planı gereğince Türkiye'nin savaşa girmesi meselesi tamamıyla kararlaştırılmış iken İnönü ile konuşmalardan sonra Türkiye'den icap ettiği kadar ham madde ve malzeme alınmasına ve ancak Türkiye'nin taarruza uğradığı takdirde savaşa girmesine dair karar alınmış bulunmaktaydı. İnönü babamla konuştuktan sonra Winston Churchill ile de 2 saat kadar süren bir konuşma yapmıştı. Karşılıklı ziyafetler verildi ve bu temas ve konuşmalarla İnönü'nün Kahire'de ikameti 4 gün kadar sürdü. Kebek'ten beri söz konusu olan Türkiye'nin durumu meselesi Kahire'de artık en kat'i şeklini almış bulunuyordu. Babam Türkiye'nin savaş dışı durumunun ve silahlı tarafsızlık vaziyetinin devamında fayda görmüştü. Manen müsterihim dedi. Türkiye'nin durumu meselesi halledildi. Türkiye müttefikler davasına hizmet etmiştir. Bizimle beraber müşterek düşmana karşı savaşa girmeye hazırdır. Ama asıl mesele iyi asker olan Türklere yapacağımız yardımın kafi gelip gelmeyeceği meselesidir. Ertesi gün Kahire'den Tunus'a uçtum. Orada Dwight D. Eisenhower'a verilecek bir mesajım vardı. Onu verdim ve Kahire'de olup bitenleri anlattım. Ike, Türkler için verilmiş olan kararla çok alakalandı. Avrupa Savaşı'nın gelecekteki başkumandanı olan Eisenhower, bu cesur aslanların nasıl savaş ettiklerini görmek enteresan olurdu dedi. Hülasa Kahire'de işler halledilmiş değil, bir neticeye varılmıştı. Çünkü bütün bu konferanslar, toplantılar ve konuşmalar sırasında edindiğim tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, karışık meselelerin bahis konusu olduğu büyük konferanslarda işlerin halledilmesi başka şey, bir neticeye bağlanmaları ise gene başka bir şeydir. Hülasa Kahire'de de işler bir neticeye bağlanmış ama hallolunmamıştı. Çünkü halledilecek mesele Türkiye'nin savaşa girmesiydi. Ama şu neticeye varılmıştı ki Türkiye savaşa girmeyecekti. Bu suretle Avrupa müttefik çıkarmalarının ve Avrupa Savaşı'nın ilerideki başkumandanı olan Eisenhower, cesur Türk aslanlarının nasıl savaş ettiklerini seyretmekten mahrum kaldı. Bir bilanço ve onun sağlayıcısı. İşte Kahire Konferansı'nın hakiki bilançosu budur. Bu bilançonun böylece bağlanışı, yani Türkiye'nin o güne kadar ve 1001 ters cereyanlar arasında muhafaza edebildiği savaş dışı kalma çabasının bu sefer Kahire'de ve bizzat müttefik liderleri tarafından da kabulü çok önemlidir. Ta Kebek'ten beri bütün konferanslarda masaya getirilen Türkiye'nin savaşa katılması meselesinin Kahire'de kesin bir sonuçla İnönü'nün güttüğü savaş dışı kalma şeklinde karara bağlanmasında İnönü'nün görüş, seciye, tutum ve olayları izah tarzının payını Türk kuşakları unutmamalıdır. Hele Türkiye'nin savaşa sokturulmasını bazı konferanslarda bazı ilgilerin adeta cebir ve zor kullanma yoluyla istemelerine rağmen. Bu neticede İnönü'nün yani o yıllarda ve o devrede Türkiye'nin başında bulunan insanın bir asker hem de meydan muharebeleri idare etmiş bir asker olmasının Türkiye için tarihi bir şans olduğunu belirtmek yerinde olur. İkinci Dünya Savaşı'nın ölçüleri içinde bir ordunun savaşa katılabilmesi için muhtaç olduğu silah ve malzemeyi en iyi o hesap edebilirdi. Adana'daki listeler ve bu sefer tabii daha geniş ölçüde gene ortaya serildi. Öyle listeler ki bu ihtiyaçların Türkiye'ye sağlanması belki de savaşın sonuna kadar sürecekti. Yahut da Stalin'in daima tekrarladığı gibi eğer Türkiye'nin taleplerini karşılamak için Batı Avrupa çıkarmasına hazırlanan malzemeden kesinti yapmak gerekecekse Türkiye'nin savaşa girmemesi o zaman daha faydalı olurdu. İnönü savaşı biliyordu. Savaşın getireceklerini seziyordu. Akdeniz istikametinden ve güneyden Balkanlara yapılacak bir çıkarmaya katılacak Türk ordusunun elbette ve Eisenhower'ın tabirince aslanlar gibi dövüşeceğini de biliyordu. Ama bütün bunlar niçin? Bütün bunlar kimin içindi? Ve baştan başa bir harabe halinde devralınmış bir Türk ülkesinde böyle bir savaşa katılmanın daha ilk 24 saatinde bu ülkenin yani İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın ve şu binbir alın teriyle yaratılmaya çalışılan endüstri merkezlerinin, yolların, köprülerin uğrayacağı tahribatın bedeli ne olacaktı? Ve sonunda Türkiye, hele bir istilaya da uğrarsa onu kim kurtaracaktı? Churchill'in dediği gibi ileride kurulacak Birleşmiş Milletler mi? Yoksa Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerini Almanlardan kurtaran komşumuz Sovyetler Birliği mi? Gerçi İnönü için ve savaşa girmediğine çatılarak milletin erkekliğini kölletti diyenler olmuştur. Millet Meclisi'nde de bazı savaş münadileri görülmüştür. Hatta Memduh Şevket Esendal gibi şair tabiatlı fakat Türkiye'yi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyen İttihat ve Terakki'den devralınan bir meclis azası hem de parti idari organları içinde milletlerin savaşa girmesi ağaçların budanması gibidir. Budandıkça sürer. Kars eski mebusu Hüsamettin Tugaç'tan diyebilmişti. Ama bizce İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'na girmeyişi ve hele onun Kahire'deki başarısı yakın tarihimizde onun milletin kaderine en etkili müdahalesi olmuştur. 18. ayrımın sonu sayfa 270.